Ayrım 13, Koruyan El, Wolfgang Schorlau, sayfa 130. İkinci kısım, Kassel. 25, Kassel Cinayeti. Kassel'deki NSU cinayeti, gizli servisler ve siyaset cinayet masasının çalışmasını engelliyorlar mı? Gerd Elland ve Kerstin Hernkind. Suç. 21 yaşındaki Halit Yozgat, 6 Nisan 2006 tarihinde Kassel'de işlettiği internet kafede vurularak öldürüldü. Failler. İddianameye göre NSU üçlüsü Uwe Bernhardt, Uwe Mundlos ve Beate Schappe. Şüpheler, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bir mensubunun cinayet işlenmeden birkaç saniye evvel internet kafede ne işi vardı? Gerçekten hiçbir şey görmemiş olması mümkün mü? Gizli servisler ve siyaset cinayet masasının işini yapmasını neden engelliyorlar? Halit Yozgat'ın mesaisi bitmek üzere. Saat 17'de babası gelip onun yerini alacak ki Halit 21 zamanında akşam okuluna gidebilsin. Halit şu sıralar dışarıdan ortaokulu bitirmeye çalışıyor. Babası gelmeden önce Wikipedia'da yarı iletkenler üzerine bir metin okuyor hızlı bir şekilde. Bir iki gün sonra fizik sınavına girecek. Bu akşamüstü takvimler 6 Nisan 2006 Perşembe'yi gösteriyor. Halit Yozgat'ın Kassel'de 2 senedir işlettiği tele internet kafede sadece 4 müşteri var. Dışarıda hava soğuk ve rüzgarlı. 4 şeritli Hollandische Straße'de iş çıkışı trafiği tam gaz devam ediyor. Halit Yozgat arkada sağ taraftaki masasında oturuyor. Bu köşeden 6 telefon kulübesini de görebiliyor. Küçük dükkan sadece 2 odadan ibaret. Ön tarafta telefon ediliyor, arkadaki odada 7 bilgisayar bulunuyor. Girişin yanındaki 3 numaralı telefon kabininde 35 yaşındaki Faiz H. potansiyel müşterileriyle konuşuyor. Faiz araba alıp satıyor. Kapısı 2 odayı bağlayan koridora açılan biraz daha büyük aile kabininde 26 yaşındaki Hediye C. koltuğa kurulmuş. Hediye hamile ve Türkiye'deki ailesiyle konuşuyor. 3 yaşındaki kızı Ceren de yanında. Arka odada Emre E. 14 bilgisayarda Call of Duty oynuyor. Onun çapraz karşısında 16 yaşındaki Ahmet A. internette surf yapıyor. Bir adam giriyor içeri. Ahmet sonradan onun uzun boylu ve sarışın olduğunu hatırlayacak. Vücut çalışan tiplerden, gözlük takıyor 35 yaşlarında. Ahmet verdiği ifadede içinde koyu renkli ve ağır bir nesne olan bir naylon torba taşıdığını söyleyecek. Adam 2 numaralı bilgisayarın başına oturuyor. Birkaç dakika sonra da kalkıp arka odayı terk ediyor. Yeni yetmeler boğuk bir ses duyuyorlar. İrkiliyorlar bir an için, etraflarına bakınıyorlar ama sonra oyunlarına devam ediyorlar. Sanki ağır bir eşya yere düşmüş gibi diyecek Emre daha sonra verdiği ifadede. Ahmet'in ifadesi bir dosya ya da ona benzer bir şey düştü zannettim. Araba alıp satan Faiz H. de bir patlama sesi duyuyor. Sanki bir balon patlamış gibi geldi kulağıma. Göz ucuyla da olsa iri yapılı bir adamın aceleyle dükkandan çıktığını görüyor ama konuşmaya devam ediyor müşterileriyle. Hediye C. de gürültüler işitiyor. Tak tak tak. Genç anne bir sandalyenin duvara çarptığını düşünüyor. Halit'in babası İsmail Yozgat park yeri bulamıyor, geç kalmış. Saat 5'i biraz geçe internet kafeye girdiğinde yazı masasının üzerinde kırmızı lekeler görüyor. Herhalde boya dökülmüş diye düşünüyor. Polisin kayıtlardan tespit ettiğine göre Faiz H. 17.03'ü 26 saniye geçe konuşmasını bitirip telefon kabininden çıkıyor. Aynı anda İsmail Yozgat'ın çığlığını duyuyor. ''Halit, oğlum ne oldu sana? Ambulans çağırın!'' Halit Yozgat yazı masasının ardında yerde yüzüstü yatıyor. Her tarafı kan içerisinde. Faiz H. ve Ahmet A. perişan babanın yardımına koşuyorlar. Halit Yozgat'ı hayata döndürmeye çalışıyorlar ama her şey boşuna. Halit Yozgat vurulmuş. Bir mermi sağ kulağının üzerine, bir diğeri kafatasının arka bölümüne isabet etmiş. Adli tıbbın bulduğu 7.65'lik 2 mermi çekirdeği derhal BKA'nın laboratuvarlarında inceleniyor. Cinayetten 2 gün sonra sonuç kesinleşiyor. Mermiler bir CESKA Type 83'ten çıkmış. 9 Eylül 2000'den beri 5 farklı Alman şehrinde 8 göçmeni öldüren tabanca bu. Halit Yozgat tüyler ürperten serinin 9. kurbanı. Bu vakanın soruşturması polisleri bir dizi bilmeceyle karşı karşıya bırakacak. Yine bu soruşturmada Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın, yani asli vazifesi çoğulcu demokratik sistemi korumak olan kurumun, bu kanlı cürüme çok tehlikeli bir yakınlıkta olduğu, polise cinayetin aydınlatılmasında yardımcı olmak bir yana, soruşturmayı siyasetten aldığı destekle sistemli bir şekilde engellemeye çalıştığı ortaya çıkacak. Kassel polisi cinayeti aydınlatmak üzere kafe ismini verdiği bir özel soruşturma ekibi kurdu. Dedektifler cinayet anında dükkanda bulunan 4 müşteriyi sorguladılar. Polis iki delikanlının gördüklerini iddia ettikleri gözlüklü, sarışın vücutçuyu bulmak için yayın organlarında çağrılar yayınladı. Şahit olarak çağrılan adam ortaya çıkmadı. Polis teşkilatının bilgisayar uzmanları meçhul şahsın oturduğu 2 numaralı bilgisayarı incelediler. 16.51'de giriş yapmış ve ilove.de isimli flirt sayfasını ziyaret etmişti. 17.01'e 40 saniye geçerken Wildman 70 çıkmıştı bilgisayardan. Dolayısıyla cinayet anının hemen öncesinde, hatta belki cinayet anında internet kafede oturmaktaydı. Bir torba taşıyor olması onu polisin gözünde daha da şüpheli kılıyordu. Katil diğer cinayetlerde silahı kovanların etrafa dağılmaması için plastik bir torbanın içinden ateşlemişti. Cinayeti araştıran özel komisyon ilove'dan müşterilerle ilgili bilgileri aldı. Wildman 70 rumuzuyla siteye Kassel'de oturan Jörg Schöneberg kaydolmuştu. Ama Kassel'de bu isimde biri oturmuyordu. Buna karşın siteye bıraktığı cep telefonu numarası gerçekti. Bu numara üzerinden Kassel'e 25 kilometre uzaklıktaki bir kasabada oturan Andreas Temme'ye ulaşıldı. Polis dedektifleri Wildman 70'in gerçek kimliğini öğrendiklerinde şaşkınlığa düştüler. Temme Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bir memuruydu. Temme bugün artık cinayet zanlısı değil, Yozgat'ın NSU'nun kurbanlarından biri olduğunun CESKA'dan başka kanıtları da var. Gerçi olay mahallinde Böhnhardt, Mundlos veya Şape'ye ait herhangi bir iz yoktu. Ama terör üçlüsünün Zwickau'daki evinde Kassel'deki internet kafenin adresinin ve basit bir planının olduğu bir not kağıdı bulundu. Buna rağmen cinayet bu ajan eskisinin yakasını bırakmış değil, çünkü hala esrarengizliğini sürdüren birkaç nokta var. Üç hukukçu, Thomas Blevier, Doris Dierbach ve Alexander Kinsle, Münih'teki davada Yozgat ailesini müdahil avukatlar olarak temsil ediyorlar. Blevier, savcılık ve polis anayasayı koruma tarafından ciddi biçimde engellendi diyor ve devam ediyor. Eyalet Anayasayı Koruma Örgütü Temme'nin ifade veriş şeklini ciddi biçimde etkiledi. Dosyalarda önemli bölümler karartıldı ve bugün de bu durumda bir değişiklik yok. Muhbirlerle ilgili bilgileri içeren dosyalar teşkilat tarafından hiçbir zaman verilmedi. Blevier şöyle düşünüyor. Her Temme Halit Yozgat'ın öldürülmesini izlemiş. Ya doğrudan doğruya dahil vakaya ya da katilleri koruyor. Avukatın talebi davanın yeniden açılması gerekiyor. Eknot: bu metin Leopold Harder'in değil, Gerd Erland ve Kerstin Hernkind'in ürünüdür. Stern için hazırlanan bu yazı 27 Kasım 2014'te yayınlandı. Her iki yazara ve Stern'e bu çalışmayı bu kitapta kullanmama yüce gönüllülükle izin verdikleri için teşekkür ederim. Leopold Harder, Mario'nun oturma odasındaki masanın etrafında toplanmış arkadaşlarının üzerinde dolaştırdı bakışlarını. Kassel'deki cinayetle ilgili haberleri bir kere daha okudum diye başladı söze. Bu Stern'de yayınlanmış bir haber. Bu vaka üzerine yazılmış en iyi haberlerden biri kanaatimce. Ayrıca bu yazı için araştırmayı yapan meslektaşlarımı tanıyorum ve çok titiz çalıştıklarını biliyorum. Sözü Dengler aldı. Köln'deki saldırıyla benzerlik çok aşikar. Arkadaşım Tufan iki silahlı sivil görmüştü olay yerinde. Bunlar muhtemelen bombayı taşıyan ikilinin Mundlos ve Böhnhardt'ın olay yerinden güvenle ayrılmasını sağlamak için oradaydılar. Tufan bu adamların polis olduğunu düşünmüştü. Çünkü ceketlerinin altında silah taşıyorlardı. Kassel'deki cinayette de bir devlet görevlisi olay yerinde bulunuyordu. Belki o da silahlıydı. Bütün şahitler tembenin içinde ağır bir nesne olan bir torba taşıdığında hemfikir. Okuduğun haberlerin bir yerinde Nopper ismi gözüne çarptı mı? Harry Nopper diye sordu Dengler.
Nopper? Yo, hayır. Böyle bir isme rastlamadım. Kesinlikle eminim. Kimdir bu vatandaş?
Ben BKA'dayken Hessen Eyaleti Anayasayı Korumada Tedarik yani Muhbir Devşirme Bölümü Başkanıydı. Eğer o dönemde de aynı işe devam ediyorduysa muhtemelen şu tembenin de amiri olmalı. Harder kafasını salladı.
Harry Nopper, hiçbir şey ifade etmiyor bana.
Peki neden sordun özellikle onun ismini?
Senelerdir unutmaya çalıştığım bir isim bu.
Olga, onu bulacağız. Hiç şüphen olmasın, inan bana. O anda odanın kapısında Mario göründü. Belinde bir aşçı önlüğü ve elinde dumanı tüten kocaman bir makarna tenceresi vardı. Sohbet başka konulara kaydı. Dengler memnundu bundan. 26. Pontius Pilatus. Sadece birkaç dakika daha. James D. Spencer Washington'dan özel olarak uçakla getirdiği bu en sevdiği koltuğun yumuşacık deriden arkalığını hissetti. Officer'ın konvoyun yola çıkmaya hazır olduğunu bildirmesini bekliyordu. Düşüncelerine dalıp gitti. Başka kimler vardı örnek aldığını söyleyebileceği, pozitif örnekler olarak kabul ettiği, kitaplıktaki bir kitabın sırtında altın yıldızla yazılmış Kitab-ı Mukaddes ismini gördü. İncil'den iki figürü diğerlerinden çok daha fazla sevmişti hep. Bunlardan biri Yusuf'tu, Meryem'in kocası ve bir anlamda İsa'nın babalığı olan Nasıralı. Meryem hamile olduğunu hem de çocuğun babasının o olmadığını söylediğinde ne düşünmüştü acaba? Meryem ona ne derse desin herhalde bir mazeret, hem de berbat bir mazeret gibi gelmişti Yusuf'un kulağına. Ne düşünmüş olursa olsun Yusuf Meryem'i o kadar seviyor olmalıydı ki hem hamileliğini hem de güçlü bir muhayyilenin ürünü olan mazeretlerini affedebilmişti. Kadından ayrılmamış beraberce Beytüllahim'e meşakkatli bir yolculuğa çıkmışlardı. Kadın babası olmadığı o çocuğu doğururken de yanında olmuştu. Yusuf çok büyük bir aşıktı, diğer kâm bir aşık. İncil'de anlatılan az sayıdaki fedakâr aşıktan biri. Spencer bu şahsiyete karşı nereden kaynaklandığını kendisinin de tam olarak bilemediği ciddi bir sempati hissediyordu. Yusuf ona ikinci bir konuya yönlendiriyordu. Küçücük bir çocukken bile sık sık üzerinde düşündüğü bir konuya. Üç bilge kral, Beytüllahim'deki samanlığa ulaştıklarında çocuk İsa'ya altın, buhur ve mühür getirmişlerdi. Altın dünyanın en değerli metallerindendi hiç şüphesiz ama buhur da kıymetliydi. Spencer Katolik ayinlerine defalarca davet edilmişti. Üç kere Köln'deki gerçekten inanılmaz katedralde ve bir kere de Münih'te ayinlere katılmıştı. Papazlar ve papaz yamakları ayinin bir bölümünde içlerinde buhur yakılan gümüş kaplar sallarlar. Bunun neticesinde kiliseye etkileyici bir duman ve daha da şaşırtıcı kuvvetle bir koku yayılırdı. İlk seferinde galiba zaman zaman katılmak zorunda olduğu bir güvenlik konferansı için Münih'teydi, midesi bulanmıştı. Her halükarda üç bilge kral şarktaki ülkelerinden gelirken beraberlerinde çok pahalı hediyeler getirmişlerdi. Mür de çok pahalı bir malzemeydi, araştırmıştı. O zaman da çok kıymetliydi. Balsam ağacının reçinesinden elde edilen mür, mucizevi bir sağaltıcı olarak kabul görüyordu o dönemde. Kurutulduğunda kehribar gibi şeffaf bir taş oluyor, bu taş yakıldığında hem güzel bir koku yayıyor hem de bu kokuyu içine çekenlerin kafasını güzelleştiriyordu. İsa çarmıha gerildiğinde içine mür karıştırılmış şarap sunmuşlardı. Acılarını azaltmak için mi acaba? Ama o bu şarabı reddetmişti. Her neyse, üç bilge kral getirdikleri birbirinden değerli hediyeleri verip gittikten sonra Yusuf zengin bir adam olmuştu artık, bu kadarı kesindi. Spencer onun bunu hak ettiğine gönülden inanıyordu. Peki ama ne olmuştu bütün bu hazinelere? Ya da başka türlü sormak gerekirse, İsa aslında zengin, en azından hali vakti yerinde bir adam mıydı? Çölde 12 havarisine o mu bakmıştı üç bilge kralın hediyeleriyle? Bir zaman sonra asil bir at yerine bir eşeğe binerek Kudüs'e gelmesinin nedeni paranın suyunu çekmesi miydi? İncil'de kutsal ailenin mali durumu üzerine işe yarar pek bilgi bulunmuyordu. Fakir insanlar olduklarını söylüyordu İncil. Tamam, Yusuf fakir bir zanaatkardı. Ama sadece şu tuhaf bilgeler süper lotoda büyük ikramiye misali ortaya çıkana kadar. Peki ya sonra? Spencer emekliye ayrılınca bu sorunun cevabı ile ilgilenecekti. Belki de bir kitap yazardı. Göklerdeki Efendimizin ekonomik durumu ya da buna benzer bir şey. Yusuf'u ne kadar severse sevsin asıl favorisi hep Pontius Pilatus olmuştu. Pontius Pilatus onun idolüydü. O Pontius Pilatus'tu. En azından hayallerinde. İmparator Tiberius Pontius Pilatus'u Yahudiye eyaletine vali tayin etmişti. Eğer bilim insanlarına inanmamız gerekiyorsa İsa'nın doğumundan 26 sene sonra milattan sonra 36 yılına kadar da vali olarak görev yapmaya devam etmişti Pilatus. 10 sene boyunca James D. Spencer'ın bu kadar uzun süre ABD'nin Berlin Büyükelçisi olarak kalması pek muhtemel değildi doğrusu. Yahudiye, Roma İmparatorluğu'nun en huzursuz eyaletlerinden biriydi. Sürekli isyanlar ve buna benzer sorunlar yaşanıyordu. Almanya'da böyle şeyler yoktu ama yine de her an tetikte olmakta fayda vardı. Almanya'nın ABD için taşıdığı önem Yahudiye'nin Roma İmparatorluğu için taşıdığından daha büyüktü. James D. Spencer Amerikan İmparatorluğu'nun en önemli eyaletlerinden birinin valisiydi. Tabii ki cümbüş artık Pasifik bölgesinde kopuyordu ama yine de tetikte olmakta fayda vardı. Alman hükümetinin çok tehlikeli bir planı vardı. Almanya Maliye Bakanlığı, Amerika firmalarının gelecekte Almanya'da elde edecekleri kazançları, yine Almanya'da vergilendirmelerini öngören tehlikeli planlar hazırlıyordu. Bu konuda ilk bilgileri NSA vermiş, dipnot, National Security Agency, Ulusal Güvenlik Ajansı, ABD'nin istihbarat örgütü. Muhtemelen aynı anda Apple, Google, Amazon ve Ford'a da aktarmıştı. Aslında bütün bu gizli kapaklı işlere gerek de yoktu. Alman Maliye Bakanlığı'nın vergi bölümünün başındaki Michael Sell kısa bir süre önce bir kongrede açık açık söylemişti. Amerikan firmalarının faydalandığı vergi deliklerini yamayacaklarını. O günden beri Washington'da alarm çanları hiç durmadan çalıyor, hükümeti Spencer'dan bu saçmalığa bir son vermesini istiyordu. Birazdan yola çıkıp şansölyeliğe gidecek olmasının nedeni buydu işte. Şansölye ve Maliye Bakanı'yla randevusu vardı. Spencer severdi böyle görüşmeleri. Başka hiçbir zaman bu görüşmelerde olduğu kadar gerçekçi, bir şekilde Pontius Pilatus olarak hissetmiyordu kendisini. Bilge olacaktı. Almanlara karşı hoşgörülü bir anlamda babacan olacaktı. Pontius gibi olacaktı. Masumiyetini göstermek için ellerini yıkayacak ama aynı zamanda insanları çarmıha germek için gereken gücün kimde olduğunu da göstermekten geri kalmayacaktı. Başlarına dikenli tacı yerleştirecek ama mürle karıştırılmış şarabı da sunacaktı. Bir imparatorluğun valisi olmak harika bir şeydi. Yusuf sanat ve kilise tarihinde bugüne değin sıradan bir marangoz olarak tasvir edilmişti. Pontius ise kültürlü bir muktedir olarak yerleşmişti hafızalara. Kıpti Hristiyanlar ona aziz payesi dahi vermişlerdi. Evet, ofisir kapıda belirdi, araba hazır. Spencer ayağa kalktı, kapıya doğru yürüdü. Tam o anda Pontius Pilatus ile Yusuf'u birleştiren bir şey olduğunu fark etti. Her iki adam da vazifesini ciddiye alıyordu. Tıpkı kendisi gibi. O da vazifesini hep ciddiye alırdı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 139.